Ayrım 13.
Bana bu konuda güvenmeye istekli olduğunu bilmek hoş bir duygu. Anlattıkların önemli görünüyor. Sıradaki olmak konusunda bir şeyler daha söyler misin? Sanki babam artık beni korumak için orada değilmiş gibiydi. O bir bakıma benimle mezarın arasında duruyordu. O orada olmayınca sırada ben vardım. Betty omuzlarını kısıp ürperdi. Bunu düşündüğümde hala ürktüğüme inanabilir misiniz? Ya annen? Bütün bunların içinde o neredeydi? Size daha önce de söylediğim gibi gerilerde, ta geri planda. Yemek pişirir ve beni beslerdi. Bu konuda gerçekten iyiydi ama güçsüzdü. Onu koruyan bendim. Araba kullanamayan bir Teksaslı'nın varlığına inanabilir misiniz? Ben araba kullanmaya 12 yaşındayken babam hastalandığında başladım. Çünkü annem korkuyordu. O halde sana siper olan hiç kimse yoktu. İşte o zaman karabasanlar başladı. Şu mum hakkındaki düş, onu en az 20 kez görmüş olmalıyım. O düş bana daha önce kilo kaybetme korkun hakkında baban gibi kanserden ölmemek için kilolu kalmak gerektiği hakkında söylediklerini düşündürtüyor. Mumun alevi şişman kalırsa yaşıyorsun. Belki ama biraz zorlama bir ilinti gibi görünüyor. Terapistin hemen atılıp bir yorum yapmasının böyle iyi bir yorum bile yapsa anlamsız oluşuna iyi bir örnek daha diye düşündüm. Diğer herkes gibi hastalar da en çok kendilerinin keşfettiği bir gerçekten yarar sağlarlar. Betty devam ediyordu ve o yıl bir ara 30'uma varmadan öleceğim duygusuna kapıldım. Biliyor musunuz, galiba buna hala inanıyorum. Bu konuşmalar onun ölümü yatsımasını baltalıyordu. Kendini tehlikede hissetmeye başlamıştı. Her zaman araba sürerken, bisiklete binerken, karşıdan karşıya geçerken başına bir şey geliverecekmiş gibi tetikteydi. Ölümün kaprisli, uçan niteliği kafasını meşgul ediyordu. Her an gelebilir diyordu, onu en az beklediğim sırada. Babası yıllarca para biriktirmiş ve Avrupa'ya ailece yapacakları bir gezi planlamıştı. Ama hareket tarihinden kısa bir süre önce beyninde bir tümör çıkmıştı. O, ben, herhangi biri, herhangi bir anda devrilip gidebilirdik. Bir insan bu düşünceyle nasıl başa çıkardı? Ben nasıl başa çıkıyordum? Artık kendimi Betty'nin yanında tamamen var olmaya hasretmiş olarak onun hiçbir sorusundan kaçınmamaya çalışıyordum. Ona ölümle uzlaşmada kendi çektiğim güçlükleri anlattım. Ölüm gerçeği değiştirilemese de insanın ona karşı tavrının büyük ölçüde etkilenebileceğini söyledim. Gerek kişisel gerekse mesleki deneyimlerim sonucunda ölüm korkusunun daima yaşamlarını dolu dolu yaşamamış olduklarını hissedenlerde en fazla olduğu inancına varmış bulunuyordum. İşte iyi işleyen bir formül, yaşanmamış yaşam ya da gerçekleştirilmemiş potansiyel ne kadar fazlaysa kişinin ölüm kaygısı da o kadar büyük olur. Bana öyle geliyordu ki Betty yaşamın içine girip dolu dolu yaşamaya başladığında ölüm dehşeti de tümü değil bir kısmı kaybolacaktı. Hepimizde ölüme ilişkin bir miktar kaygı kalır. Kendini tanımanın bedelidir bu. Bazen de Betty, benim onu böyle marazi konular üzerinde düşünmeye zorlayışımdan kaynaklanan öfkesini dile getiriyordu. Ne diye ölüm hakkında düşünelim? O konuda hiçbir şey yapamayız ki. Onun ölüm gerçeği bizi mahvetse de ölüm fikrinin bizi kurtarabileceğini anlamasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Bir başka deyişle, ölümün bilincinde oluşumuz yaşama farklı bir bakış açısı getirebilir ve bizi önceliklerimizi yeniden düzenlemeye teşvik edebilirdi. Carlos bu dersi öğrenmişti. Ölüm döşeğinde hayatının kurtarılmış olmasından söz ederken demek istediği buydu. Bana öyle geliyordu ki, Betty'nin ölümün bilincine varmaktan öğrenebileceği önemli bir ders, yaşamının şimdi yaşanması gerektiğiydi. Süresiz olarak ertelenemezdi o. Betty'nin yaşamaktan kaçınma yollarını önüne sermek güç değildi. Başkalarına bağlanma konusundaki isteksizliği, çünkü ayrılıktan korkuyordu, yaşamının çok büyük bir bölümünün dışlanmasına yol açan aşırı yemesi ve şişmanlığı, çabucak geçmişe ya da geleceğe kayarak yaşanan andan kaçınması. Bu örüntüleri değiştirmesinin kendi gücü dahilinde olduğunu savunmak da zor değildi. Hatta değiştirmeye başlamıştı bile. O gün benimle nasıl bir ilişki içinde olduğunu düşünün. Betty'yi yasının içine dalmaya teşvik ettim. Bu duygunun her yönünü araştırıp dile getirmesini istiyordum. Tekrar tekrar aynı soruyu sordum. Kimin için, ne için yas tutuyorsun? Sanırım aşk için yas tutuyorum diye yanıtladı Betty. Babam beni kollarında tutmuş olan tek erkekti. Bana beni sevdiğini söyleyen tek erkek, tek kişiydi. Bunun tekrar yoluma çıkacağından emin değilim. Bir zamanlar girmeye asla cesaret edemeyeceğim bir bölgeye girmekte olduğumuzu biliyordum. Bir yıldan az bir süre önce Betty'ye bakmanın bile benim için kolay olmadığını anımsamak güçtü. Bugün ona kesinlikle sevecen duygular beslediğimi hissediyordum. Bir yanıt bulabilmek için zorlandım. Yine de vermek istediğimden azdı bu. Betty, sevilmek tümüyle şans ya da kader değil. Onu etkileyebilirsin, sandığından da fazla. Şimdi sevgiye birkaç ay önce olduğundan çok daha açıksın. Farkı görebiliyorum, hissedebiliyorum. Şimdi daha iyi görünüyorsun, daha iyi ilişki kurabiliyorsun. Çok daha yaklaşılabilir ve ulaşılabilir bir durumdasın. Betty artık bana karşı olumlu duygularını daha çok açığa vuruyor. Kendisinin bir doktor ya da psikolog olmasını ve ikimizin bir araştırma projesi üzerinde yan yana çalışmasını konu alan uzun hayallerini benimle paylaşıyordu. Benim kendisinin babası olmuş olabilmemi dilemesi, yasının ona her zaman çok azap çektirmiş olan son bir cephesine götürdü bizi. Babasına olan sevgisinin yanı sıra olumsuz duyguları da vardı. Ondan utanıyordu, görünüşünden, aşırı şişmandı. Hırs ve eğitim eksikliğinden, sosyal inceliklerinden habersiz oluşundan. Utanıyordu. Bunları söylerken Betty çözülüp hıçkırıklara boğuldu. Bu konuda konuşmak öyle güçtü ki diyordu. Çünkü kendi babasına utanıyor olmaktan çok utanıyordu. Bir yanıt ararken ilk analistim Olive Smith'in 30 yılı aşkın bir süre önce bana söylediği bir şeyi anımsadım. Sanırım bunu iyi anımsayışımın nedeni onunla geçirdiğim 600 saat içinde bana söylediği tek uzaktan uzağa kişisel ve en yararlı şey oluşuydu. Annem hakkında bir takım korkunç duyguları dile getirmiş olmak beni fena halde sarsmıştı. Ve Olive Smith kanepenin üzerine doğru eğilip tatlılıkla "Bizim yaratılışımız böyle galiba," demişti. Sevgiyle bağrıma bastığım bu sözleri şimdi 30 yıl sonra bir armağan gibi Betty'ye aktardım. Yıllar onların onarım gücünü hiç aşındırmamıştı. Betty derin bir soluk verdi, sakinleşerek koltuğunun arkasına yaslandı. İyi eğitim görmüş yetişkinlerin eğitim görmemiş işçi ana babaları ile ilişki kurmalarının ne kadar güç olduğunu şahsen bildiğimi de ekledim. Betty, Kaliforniya'daki 1,5 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşıyordu. Terapiyi bırakmak istemiyordu ve şirketinden Kaliforniya'da kalma süresinin uzatılmasını istedi. Bu olmayınca Kaliforniya'da başka bir iş aramayı düşündü ama sonunda New York'a dönmeye karar verdi. Terapiyi kesecek zaman mıydı bu? Önemli konular üzerindeki çalışmaların tam orta yerinde ve Betty hala 70 kilo barikatının ötesinde konaklamış durumdayken. Önce zamanlamanın bundan daha kötü olamayacağını düşündüm. Ama daha düşünceli bir anımda Betty'nin sınırlı zaman çerçevemize karşın değil, bu nedenle terapiye böyle derinlemesine dalmış olabileceğini fark ettim. Psikoterapide Carl Rogers'a ve ondan önce Otto Rank'a kadar uzanan ve önceden belirlenmiş bir bitiş tarihinin çoğu kez terapinin etkinliğini arttırdığını kabul eden uzun ömürlü bir gelenek vardır. Betty, terapi süresinin sınırlı olduğunu bilmeseydi, örneğin kilo vermeye başlamak için ihtiyaç duyduğu iç kararlılığa ulaşması çok daha fazla zaman alabilirdi. Üstelik daha da ileriye gidip gidemeyeceğimiz hiçbir surette açık değildi. Terapinin son aylarında Betty ortaya yeni sorunlar çıkarmaktansa zaten açmış olduğumuz sorunları çözmeye daha çok ilgi duyuyor gibi görünüyordu. Terapiyi New York'ta sürdürmesine salık verip uygun bir terapistin adını önerdiğim zaman kaçamaklı davrandı ve devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını, belki de yaptığı kadarının yeterli olduğunu söyledi. Betty'nin daha ileri gidemeyeceğine ilişkin başka belirtiler de vardı. Aşırı yememekle birlikte artık rejim yapmıyordu. Dikkatimizi 72 kiloluk yeni ağırlığını korumak üzerine yoğunlaştırdık ve bu amaçla Betty gardırobunu tamamen yeniledi. Bir düş terapideki bu kritik noktayı aydınlatıyordu. Boyacılar evimin dış pervazlarını boyayacaklardı ama çok geçmeden evin her tarafına yayıldılar. Her pencerede boya tabancalı bir adam vardı. Çabucak giyinip onları durdurmaya çalıştım. Evin dışını tamamen boyuyorlardı. Evin her yerinden, döşeme tahtalarının arasından ince dumanlar çıkıyordu. Yüzüne çorap geçirmiş olan bir boyacının evin içine boya püskürttüğünü gördüm. Ona yalnızca dış pervazların boyanmasını istediğimi söyledim. İçerisini ve dışarısını, her şeyi boyamak için emir aldığını söyledi. Bu duman ne diye sordum. Bakteriler olduğunu söyledi ve mutfağa girip öldürücü bakteriler ürettiklerini ekledi. Korkmuştum ve tekrar tekrar ben yalnızca dış pervazları boyatmak istemiştim deyip duruyordu. Terapinin başlangıcında Betty gerçekten de yalnızca dış pervazları boyatmak istemişti. Ama sonra evinin derinliklerindeki yeniden yapılanma çalışmalarına doğru amansızca çekilmişti. Üstelik boyacı terapist evinin içine ölüm, babasının ölümünü, kendi ölümünü püskürtmüştü. Betty şimdi yeterince uzağa gitmiş olduğunu söylüyordu. Duruma zamanı gelmişti. Son seansımız yaklaştıkça giderek artan bir rahatlama ve coşku hissediyordum. Sanki sezdirmeden bir şeyden kurtulmuşum gibi. Psikoterapinin aksiyonlarından biri de insanın bir diğerine beslediği önemli duyguların daima şu ya da bu kanaldan sözlü değilse yazılı olarak aktarıldığıdır. Anımsayabildiğim kadar uzun bir süredir öğrencilerime bir ilişkideki önemli bir şeyin hasta ya da terapist tarafından söz edilmiyorsa o zaman başka hiçbir önemli şeyin de konuşulmayacağını öğretmişimdir. Oysa bu terapiye Betty hakkında yoğun olumsuz duygularla başlamıştım. Onunla hiç konuşmadığım ve onun hiç farkına varmadığı duygularla. Yine de kuşkusuz önemli konular konuşmuştuk. Kuşkusuz terapide ilerleme kaydetmiştik. İlmihali çürütmüş müydüm? Psikoterapide mutlak hiçbir şey yok muydu? Son 3 saatimizi Betty'nin yaklaşan ayrılığımıza ilişkin sıkıntıları üzerinde çalışmaya hasrettik. Terapinin en başından korktuğu şey başına gelmişti. Kendini bırakıp bana derin duygularla bağlanmıştı ve işte şimdi beni kaybedecekti. Bana güvenmiş olmasının anlamı neydi? En başta söylediği gibiydi her şey. Ne bağlanma, ne ayrılık. Bu eski duyguların yeniden ortaya çıkması beni yıldırmıyordu. Birincisi terapinin sonu yaklaştıkça hastalarda geçici bir gerileme görülmesi kaçınılmazdır. Demek mutlak olan bir şey var. İkincisi terapide sorunlar hiçbir zaman bir defada tümüyle çözülemez. Tersine terapist ve hasta kaçınılmaz bir biçimde öğrenilenleri düzeltmek ve pekiştirmek için tekrar tekrar geri dönerler. Hatta tam da bu nedenle psikoterapi çoğu kez sikloterapi diye adlandırılır. Betty'nin umutsuzluğuna ve benden ayrıldığı anda tüm çalışmalarımızın sıfıra ineceği inancına odaklanıp ona gelişmesinin bende ya da herhangi bir dış nesnede yer almayıp kendisinin bir parçası, kendisiyle birlikte götüreceği bir parçası olduğunu anımsatmaya çalışıyordum. Örneğin, eğer bana güvenebilmiş ve daha önce hiç kimseye açılmadığı kadar açılabilmişse, o zaman bu deneyimi ve onu tekrarlama yeteneğini içinde taşıyordu. Bu noktayı kuşkuya yer bırakmadan anlatabilmek için son seansımızda kendimden örnek vermeyi denedim. Durum benim için de aynı Betty. Buluşmalarımızı özleyeceğim ama ben de seni tanımamın sonucunda değiştim. Betty gözleri yerde, ağlıyordu ama sözlerimi duyunca hıçkırmayı kesti ve umutla bana doğru baktı. Ve bir daha karşılaşmayacak da olsak o değişimi hep koruyacağım. Ne değişimi bu? Sana sözünü ettiğim gibi, şişmanlık sorununa ilişkin fazla bir mesleki deneyimim olmamıştı. Betty'nin gözlerini düş kırıklığıyla indirdiğini fark ettim. Ve kişisellikten bu denli uzak bir tavır takındığım için kendimi sessizce azarladım. Yani demek istediğim şu ki, daha önce kilolu hastalarla çalışmamıştım. Ve onların sorunlarını takdir etmede yeni bir, Betty'nin ifadesinden gitgide daha derin bir düş kırıklığına gömüldüğünü hissedebiliyordum. Demek istediğim şu ki, şişmanlığa karşı tavrım çok değişti. Başladığımızda ben şahsen şişman insanların yanında kendimi rahat hissetmiyordum. Betty olağanüstü aksi bir tavırla sözümü kesti. Ho ho, rahat hissetmiyordum. Bu pek hafif kalmıyor mu? İlk 6 ay boyunca bana hemen hemen hiç bakmadığınızı biliyor musunuz? Ve tam 1,5 yıl boyunca bana hiç, bir kez bile dokunmadığınızı, el sıkışmak için bile. Yüreğim burkuldu. Tanrım haklıydı. Ona gerçekten hiç dokunmamıştım. Farkına varmamıştım bunun. Ve sanırım ona pek sık bakmıyordum da. Dikkat edeceğini ummamıştım. Biliyorsun diye kekeledim. Psikiyatrlar genellikle dokunmazlar hastalarına. Siz daha fazla yalan kıvırmadan ve burnunuz Pinokyo gibi uzayıp gitmeden sözünüzü keseyim bari. Betty benim kıvranışımla eğleniyor gibiydi. Size bir ipucu vereyim. Hatırlarsanız ben Carlos'la aynı gruptayım ve biz gruptan sonra sık sık çene çalıp sizden söz ederiz. Eyvah! İşte şimdi köşeye sıkışmıştım. Bunu beklemiyordum doğrusu. Carlos şifa bulmaz kanseriyle öylesine yalnızdı ve kendisini öylesine dışlanmış hissediyordu ki özellikle iş edinip ona dokunarak destek olmaya karar vermiştim. Her seanstan önce ve sonra elini sıkıyor ve ofisimden ayrılırken genellikle elimi omzuna koyuyordu. Bir defasında kanserin beynine atladığını öğrendiğinde ağlarken onu kollarımda tutmuştum. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Betty'ye Carlos'un özel bir vaka olduğunu, buna ihtiyaç duyduğunu söyleyemezdim. Tanrı biliyor ya, onun da ihtiyacı vardı buna. Kızardığımı hissettim. İtiraf etmekten başka seçeneğim olmadığını görüyordum. Ne diyeyim? Kör noktalarımdan birine parmak basıyorsun. Şu bir gerçek ya da daha doğrusu gerçekti ki ilk buluşmaya başladığımızda bedenini itici buluyordum. Biliyorum, biliyorum. Pek incelikle gizleyemiyordunuz. Söyle bana, Betty. Madem ki bunu biliyordun, sana bakmadığımı ya da seninle rahat olmadığımı görüyordun. Neden burada kaldın? Neden bana gelmekten vazgeçip başka birini bulmadın? Etrafta bir sürü psikiyatrı var. Güç bir durumdan kurtulmak için soru sormak gibisi yoktur. Şöyle, en az iki neden düşünebiliyorum. Birincisi, unutmayın ki buna alışkınım. Daha fazla bir şey bekliyor değilim. Bana herkes öyle davranır. İnsanlar görünüşümden nefret eder. Hiç kimse bana dokunmaz. Kuaförüm başıma masaj yaptığında, hatırlarsınız, bunun için şaşırmıştım. Ve siz yüzüme bakmamakla birlikte en azından söyleyeceğim şeylerle ilgileniyordunuz. Hayır, bu doğru değil. O kadar neşeli olmaktan vazgeçersem söyleyebileceğim ya da belki söyleyeceğim şeylerle ilgileniyordunuz. Aslında yararlı oluyordu bu. Hem uyumuyordunuz da. Bu bakımdan Doktor Farber'a kıyasla daha iyiydiniz. İki neden olduğunu söylemiştim. İkinci neden sizin neler hissettiğinizi anlayabilmemdi. Siz ve ben çok benzeşiyoruz. Beni o topluluğa gitmem için dürtüp durduğunuzu hatırlıyor musunuz? Başka şişmanlarla tanışmak, arkadaşlar edinmek, flörtler bulmak için. Evet hatırlıyorum. Gruplardan nefret ettiğini söylemiştim. Ha bu doğru. Gruplardan nefret ederim. Ama gerçeğin tümü bu değil. Gerçek neden şu ki şişman insanlara tahammül edemem ben. Midemi bulandırırlar. Onlarla birlikte görülmek istemem. Bu durumda aynı şeyleri hissettiğiniz için size nasıl yüklenebilirim? Saat artık bitirmek zorunda olduğumuzu söylediğinde ikimiz de koltuklarımızın ucundaydık. Alışverişimiz beni soluksuz bırakmıştı ve ona son vermekten nefret ediyordum. Betty'yi görmekten vazgeçmek istemiyordum. Onunla konuşmayı, onu tanımayı sürdürmek istiyordum. Ayrılmak üzere ayağa kalktık ve ona elimi, iki elimi birden uzattım. Ah hayır, kucaklaşmadan olmaz. Kendinizi bağışlatmanın tek yolu bu. Kucaklaştığımız zaman onu kollarımla tamamen sarabildiğimi fark ederek şaşırdım. Yanlış çocuk öldü. Birkaç yıl önce sevilen kişilerin yitirilmesine ilişkin bir araştırma önerisi hazırlarken yerel bir gazetede çıkan kısa bir makalemin sonunda şu mesaj vardı. Doktor Yalom araştırmasının ilk planlama aşamasında acıların üstesinden gelememiş olan kişilerle mülakat yapmak arzusundadır. Görüşmek isteyen gönüllülerin 555-6352 numarayı aramaları rica olunur. Randevu için telefon eden 35 kişi arasında ilk arayan Penny olmuştu. Sekreterime 38 yaşında ve boşanmış olduğunu, kızını 4 yıl önce kaybettiğini ve hemen kabul edilmesinin kendisi için önemli olduğunu söylemişti. Haftada 60 saat taksi sürücüsü olarak çalışmakla birlikte mülakat için gece ya da gündüz herhangi bir saatte gelebileceğini vurgulamıştı. 24 saat sonra karşımda oturuyordu. Güçlü, kuvvetli, adeleli bir kadındı. Yıpranmış, hırpalanmış, mağrur ve titreyen bir kadın. Feleğin çemberinden geçmiş olduğu anlaşılıyordu. Bana 1930'ların şimdi çoktan ölmüş olan kabadayı tavırlı film yıldızı Marjorie Maine'i anımsatmıştı. Penny'nin bir bunalım içinde olması ya da öyle olduğunu söylemesi beni bir çıkmaz karşısında bıraktı. Onu tedavi etmem olanaksızdı. Yeni bir hasta alabilecek boş saatim yoktu. Zamanımın her dakikası bir araştırma projesi önerisini tamamlamaya adanmıştı ve destek fonu için son başvuru tarihi hızla yaklaşıyordu. O sırada hayatımın birinci önceliği buydu. Gönüllüler için bu nedenle ilan vermiştim. Üstelik 3 ay sonra 1 yıl süreyle izne ayrılacağımdan doğru dürüst bir psikoterapi süreci için yeterli zaman da yoktu. Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için terapi konusunu derhal aydınlatmanın en iyi yol olduğuna karar verdim. Bunu Penny ile fazla derine inmeden, hatta ona kızının ölümünden 4 yıl sonra benimle neden derhal görüşmeye ihtiyacı olduğunu bile sormadan önce yapmalıydım. Bu durumda ona kaybı konusunda 2 saat süreyle benimle konuşmak üzere gönüllü olarak geldiği için teşekkür ederek söze başladım. Ona başlamayı kabul etmeden önce bu mülakatların terapi değil, araştırma amaçlı olacağını bilmesinin önemli olduğunu söyledim. Hatta konuşmanın rahatlaması olasılığı olsa da aynı zamanda onu geçici olarak sarsması olasılığı bulunduğunu da ekledim. Eğer yine de terapinin gerekli olduğunu düşünürsen bir terapist seçmekte kendisine memnuniyetle yardımcı olacaktım. Durakladım ve Penny'e baktım. Söylediklerim beni tamamen tatmin etmişti. Kendimi korumaya almış ve herhangi bir yanlış anlamayı önleyecek kadar açık konuşmuştum. Penny başını salladı. Koltuğundan kalktı. Bir an için telaşa kapıldım. Çünkü çıkıp gideceğini sanmıştım. Ama yalnızca uzun kot eteğini düzeltti. Tekrar yerine oturdu ve sigara içip içemeyeceğini sordu. Bir kül tablası uzattığımda sigarasını yaktı ve güçlü, boğuk bir sesle konuşmaya başladı. Konuşmaya ihtiyacım var. Tamam, ama terapiye gücüm yetmez. Meteliksizim. Eyalet kliniğinde biri henüz öğrenci olan 2 ucuz terapiste gittim. Ama benden korktular. Hiç kimse bir çocuğun ölümü hakkında konuşmak istemiyor. 18 yaşındayken bir alkol kliniğinde eskiden bir alkolik olan bir danışmana gitmiştim. O kadın iyiydi. Doğru soruları sormuştu. Belki çocuğunu kaybetmiş olan bir psikiyatr gerek bana. Belki de gerçek bir uzmana ihtiyaç duyuyorum. Stanford Üniversitesi'ne çok saygım var. Gazetedeki hikayeyi görünce bunun için üstüne atladım. Kızımın Stanford'a gideceğini düşünürdüm hep, eğer yaşasaydı. Dosdoğru yüzüme bakıyor ve dobra dobra konuşuyordu. Harbi kadınlardan hoşlanırım. Penny'nin tarzı da hoşuma gitmişti. Ben de biraz daha kabadayıca konuşmaya başladığımı fark ettim. Konuşmana yardım edeceğim. Güç sorular da sorabilirim ama parçaları toplamak için ortalıkta olmayacağım. Tamam, siz yalnızca başlamama yardım edin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. 10 yaşında evin anahtarını taşıyan çocuklardandım. Pekala. Beni neden derhal görmek istediğinden başla. Sekreterim çaresizlikten çılgına dönmüş gibi konuştuğunu söyledi. Ne oldu? Birkaç gün önce arabamla işten eve dönerken gece bir sularında biterişim birden kendimi kaybettim. Uyandığımda yolun yanlış tarafında gidiyor ve yaralı bir hayvan gibi bağırıyordum. Karşıdan gelen bir vasıta olsaydı bugün burada olmazdım. Böyle başlamıştık. Bu kadının yaralı bir hayvan gibi bağıran hayali beni sarsmıştı ve onu kafamdan silmek birkaç dakikamı aldı. Sonra soru sormaya başladım. Penny'nin kızı Chrissy, 9 yaşındayken löseminin nadir rastlanan bir türüne yakalanmış ve 4 yıl sonra 13. yaş gününden bir gün önce ölmüştü. Bu 4 yıl boyunca Chrissy okula devam etmeye çalışmış ama bu sürenin hemen hemen yarısını yatakta geçirmiş ve 3-4 ayda bir de hastaneye kaldırılmıştı. Chrissy'nin kanseri de, tedavisi de son derece ızdıraplıydı.